bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Binbir Gece Masalları 4. Kitap. AFA Yayınları Ağustos 1992. Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran. Bu kitap 258 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 5 Mart 2009. Okuyan Hilal Çoruk. Dostum Andre Cide dedin ki, dünya nimetleri. Ömer Ünneman öyküsünün sonu Güzel Aziz'in öyküsü. Genç Aziz, yakışıklı Emir Tacül Müluk'un öyküsünü anlatmayı şöyle sürdürür. Bil ki, ey genç efendim, babam büyük tacirlerden biriydi ve benden başka oğlu yoktu. Ama babası ölmüş olduğu için babamın evinde benimle birlikte yetiştirilmiş bir kız yeğenim vardı. Ölmeden önce amcam, babam ile annemden büyüdüğümüz zaman bizi evlendirmeleri için söz almıştı. Bundan dolayı bizi her zaman birlikte olalım diye serbest bırakırlardı. Ve biz böylece birbirimize bağlanmıştık. Geceleyin de bizi birbirimizden ayırmaksızın aynı yatakta yatırırlardı. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek uygunsuz durumlardan hiç kuşkulanmıyorduk. Ancak yeğenim bu gibi durumları benden çok daha iyi biliyordu. Onun beni kollarıyla nasıl kucakladığını ve arkası bana dönük uyurken kalçalarıyla beni nasıl sardığını düşünerek bunu sonradan anlamıştım. Beklenen yaşa ulaştığımızda babam anneme, "Artık bu yıl daha fazla beklemeden oğlumuz Aziz'i yeğeni Azize ile evlendirmemiz gerek" dedi. Ve sözleşme düzenleme gününü aralarında kararlaştırıp düğün için hazırlıklara başladılar. Ve de yakınlarını ve dostlarını bu cuma namazdan sonra Aziz ile Azize'nin evlenme sözleşmelerini düzenleyeceğiz diyerek çağırdılar. Annem de kendi bakımından tanıdığı tüm kadınlar ile tüm yakınlarına gidip konuyu anlattı. Çağrılıları gereğince karşılamak için evdeki diğer kadınlarla birlikte kabul salonunu baştan aşağı yıkadı, döşemedeki mermerleri parlattı, yerlere halılar serip duvarları büyük sandıklarda saklanan güzel kumaşlar ve kaneva işleriyle süslediler. Babama gelince, o da büyük bir istekle tatlıcılara ve şekercilere ısmarlamalar yaptı ve içki tepsilerinin hazırlanması için gerekli buyrukları verdi. Sonunda annem çağrılıların gelmesi için saptanan saatten önce yıkanmam için beni hamama yolladı. Ardıma da banyodan sonra giyeyim diye ayırdığı yeni bir giysiyi taşıyan bir köle taktı. Hamama gidip yıkandıktan sonra söz konusu gösterişli urbayı giydim. Bu giysi kokulara bulanmıştı ve öylesine koku saçıyordu ki gelip geçenler havaya yayılan kokuyu burunlarına çekmek için caddede duraklıyorlardı. Böylece o mübarek cuma gününde düğünden önce namaz kılmak üzere camiye doğru yol aldım. Tam o sırada düğüne çağırmayı unuttuğum bir dostum aklıma geldi. Gidip onu bulmak ve gecikmeden geriye dönmek için çabucak yürümeye koyuldum. Bu yüzden yolumu şaşırarak kendimi hiç bilmediğim dar bir sokakta buldum. Sıcak hamamdan yeni çıktığım ve sırtımdaki kumaşı kalınca olan yeni urba dolayısıyla ter içinde kaldığımdan bu gölgeli, serin sokakta bir duvar önünde yer alan bir kanepeye biraz oturarak soluklanmak istedim. Ama oturmadan önce cebimden altın işlemeli bir mendil çıkararak altıma serdim. Bir yandan da alnımdan kopan ter yüzüme doğru akıyordu. Sıcak yoğundu ve mendilimin altıma serili olduğuna göre terimi silecek üzerimde başka mendil de yoktu. Buna canım sıkıldı. Sıkılınca da terlemem de arttı. Sonunda bu can sıkıcı şaşkınlıktan kurtulmak için yeni urbamın ucunu kaldırarak yanaklarından akmakta olan iri ter damlalarını onunla kurulamak isterken ansızın önüme sanki bir rüzgar esintisiyle gelmiş olan ipekli kumaştan beyaz bir mendilin düştüğünü gördüm. Onun sadece belirmesi bile ruhumu serinletmiş, kokusu ferahlık vermişti. Çabucak onu kavradım ve nereden geldiğini anlamak için başımı çevirip yukarıya baktım. Ve gözlerim. Ey efendim, bana vereceği dört köşe kumaşa ilk gazeli işleyecek olan genç hanımın gözleriyle karşılaştı. Ve onu. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını görerek yavaşça susmuş. Fakat 113. gece olunca. Demiş ki, ve onu. Üst katın bronz penceresinden eğilmiş bana gülerken gördüm. Doğrusu dilim çok yetersiz kalacağından onun güzelliğini anlatmaya kalkışmayacağım. Sadece şunu bil ki benim kendisine dikkatle baktığımı gören genç kız bana şu işaretleri yaptı. İlkin işaret parmağını dudaklarına bastırdı. Sonra orta parmağını indirip sol elinin işaret parmağıyla birleştirdi. Sonra da onları iki memesinin arasına götürdü. Bunu yaptıktan sonra başını çekti. Pencereyi kapatarak gözden kayboldu. Tüm tutkunluğum ve şaşkınlığımla birdenbire arzuyla tutuştuğumu duyumsadım ve ruhumu yücelten o görüntüyü yeniden yakalamak umuduyla gözlerimi pencereden alamadım. Pencere ısrarla kapalı kaldı. Ve düğün sözleşmesini ve evleneceğim kızı unutarak orada, o kanepenin üstünde gün batıncaya kadar umudumu yitirmeden bekledim. Ancak o zaman bekleyişimin nafile olduğunu anladım. Bunun üzerine kalktım. Yüreğim kederli, evime doğru yollandım. Yolda sadece kokusunun bile beni yoğun zevklere boğan ve beni cennette olduğuma inandıran söz konusu mendili aşarak köşelerinden birinde harfleri birbirine giren güzel bir yazıyla şu şiirin yazılı olduğunu gördüm. Bu ince ve karmaşık yazı aracılığıyla gönlümün tutkusunu ona duyurmak için dert yanmaya çalıştım. Çünkü her yazı onu tasarlayan ruhun kendi damgasını taşır. Ama dostum, bana senin yazın neden böyle, benim bakışlarımı incitecek kadar ince ve dolambaçlı dedi. Ona, ben kendim sıkıntılı ve azap içindeyim. Sen aşkın gösterdiği yolu anlayamayacak kadar saf mısın yoksa diye yanıt verdim. Ve mendilin öteki köşesinde de düzgün iri harflerle şu dizeler yazılıydı. Ambere bağlanmış inciler ve kıskanç yapraklar altında utanarak pembeleşen elmalar, dişlerinin ve ayva tüyleri altındaki yanağının aydınlığını ancak anlatabilirler. Ve eğer sen ölümü arıyorsan, onu sayısız kurbanlar verdirmiş olan siyah gözlerinin ağır bakışında bulacaksın. Ama aradığın sarhoşluksa, sakinin dağıttığı şarabı bir yana bırak, asıl sakinin kızaran yanağıyla sarhoş ol. Ve şayet onun tazeliğini tanımak istiyorsan, mersinler onu sana verecekler ve kırılganlığını dalların kırılganlığında bulacaksın. Tam o sırada ey efendim, şaşkın şaşkın yürürken yine de sonunda ortalık kararınca eve ulaşmış olduğumu anladım. Ve amcamın kızını gözyaşlarına boğulmuş olarak otururken buldum. Ama beni görünce hemen gözyaşlarını sildi ve yanıma gelerek soyunmama yardım etti. Ve tatlı bir sesle gecikmemin nedenlerini sordu. Ve bana tüm çağrıların, emirlerin, büyük tacirlerin ve diğerlerinin ve de kadı ve şahitlerin uzun süre gelmemi beklediklerini ama kimsenin gelmediğini görerek doyuncaya kadar yiyip içtikten sonra çıkıp gittiklerini söyledi. Sonra da babana gelince bu durum onu büyük bir hiddete sürükledi ve evlenmemizin gelecek yıla kadar geri bırakılacağına yemin etti. Ama sen ey amcamın oğlu, söyle bana, neden böyle davrandın diye ekledi. Bunun üzerine ona, şunlar başıma geldi dedim. Ve ona serüveni tüm ayrıntılarıyla anlattım. Bunun üzerine kendisine uzattığı mendili eline aldı ve üzerinde yazılı olanları okuyunca pek çok gözyaşı döktü. Sonra da bana, seninle hiç konuşmadı mı bu kız dedi. Kendisine sadece işaretler yaptı. Bense bunlardan bir şey anlamadım. Senin beni aydınlatmanı isterdim diye yanıt verdim. ve söz konusu işaretleri ona tekrarladım. Bana, ey benim sevgili yeğenim, benden gözlerimi isteseydin senin uğruna onları yerinden söker çıkarırdım. Bundan dolayı bil ki ruhunu rahatlatmak için tüm varlığımla sana hizmette bulunmaya ve senin zihnini kurcalayan ve kuşkusuz sana tutulmuş bulunan bu kadın ile buluşmanı kolaylaştırmaya hazırım. Çünkü biz kadınlar için hiçbir gizli bulunmayan bu işaretler onun seni tutkuyla arzuladığını ve 2 gün içinde seninle buluşmak istediğini ortaya koyuyor. İki memesi arasına götürdüğü parmaklar 2 sayısını saptıyor. Dudaklarına bastırdığı parmağı ise senin bedenine yaşam sağlayan ruhuna denk olduğunu gösteriyor. Bu yüzden sana olan aşkım dolayısıyla ne türden olursa olsun hizmetinde bulunacağıma güven. İkinizi de kanatlarım altına alarak koruyacağım dedi. Bunun üzerine ona bağlılığından bana umut veren güzel sözlerinden ötürü teşekkür ettim. Ve buluşma saatini beklemek üzere 2 gün evde kaldım. Çok hüzünlüydüm. Ve başımı beni yüreklendirmeyi ve yüreğimi pekiştirmeyi hiç bırakmayan yeğenimin dizlerine koydum. Ve buluşma saati yaklaşınca yeğenim giyinmeme yardım etti ve ellerime kokular sürdü. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 114. gece olunca demiş ki, Güzel Aziz öyküsünü genç emir Tacül Mülük'e anlatmayı şöyle sürdürmüş. Ve ellerime kokular sürdü ve giysilerimi aselbentle tütsüledi. Beni sevgiyle kucaklayarak bana ey benim sevgili yeğenim işte huzura ulaşacağın saat geldi. Cesaretini topla ve bana yatışmış ve doygun olarak geri dön. İşte ben sana ruhsal barış diliyorum. Ve sen mutlu olmadıkça mutlanmayacağımı söylüyorum. Ama serüvenini anlatmak üzere bana çabucak geri dön. İkimiz için daha nice güzel ve kutsanmış geceler olacak dedi. Bunun üzerine çarpan yüreğimi yatıştırmaya ve heyecanımı bastırmaya çalıştım. Ve yeğenimden izin alarak evden çıktım. O gölgeli sokağa ulaşınca heyecanın doruğuna ulaşarak söz konusu kanepeye gidip oturdum. Ve de oturur oturmaz pencerenin açıldığını gördüm. Ve hemen başımın döndüğünü duyumsadım. Ama kendimi toparladım ve pencereye doğru baktım. Ve genç kızın belirdiğini gördüm. Bu tapınılası yüzü görünce sarsıldım ve titreyerek kendimi kanepenin üzerine bıraktım. Genç kız gözlerinde belirli bir parlaklıkla bana bakmayı sürdürdü. Elinde de göze batar şekilde bir ayna ile al bir mendil tutuyordu. Ama birdenbire hiçbir ses söylemeden giysisinin yenlerini kaldırdı ve omuzlarına kadar kollarını açtı. Sonra elini açarak 5 parmağını aralayıp göğüslerine dokundu. Sonra aynayı ve al mendili tutarak ellerini pencereden dışarıya uzattı. Ve kaldırıp indirerek mendili 3 kez salladı. Sonra mendiliyle burma ve katlama hareketleri yaptı. Ve başını bana doğru eğerek uzun uzadıya baktı. Ve canlı bir hareketle geri çekilerek pencereyi kapayıp gözden kayboldu. Hepsi bu kadar. Hem de tek bir söz bile söylemeden. Aksine ben öyle tahmin edilemez bir şaşkınlık içinde bıraktı ki orada kalayım mı gideyim mi bilmiyordum. Ve kuşku içinde saatlerce o pencereye bakarak gece yarısına kadar orada kaldım. O zaman tedirgin bir halde eve döndüm. Gözleri ağlamaktan kızarmış, keder ve boyun eğmenin damgası yüzüne vurulmuş zavallı yeğenimi beni beklerken buldum. Ve de kudretim tükenmiş olarak acınacak bir halde yere düştüm. Ve yeğenim hemen yanıma koşarak beni kollarına alıp gözlerimi öptü. Giysisinin yenleriyle gözyaşlarımı sildi. Ve ruhumu yatıştırmak için bana çiçek suyuyla hafifçe kokulandırılmış bir bardak şurup içirdi. Sonra sakin bir edayla bütün bu gecikmemin ve kederli halimin nedenlerini sordum. O zaman ben hüzünlü yorgunluğumla kırgın olduğum halde o bilinmeyen hoş kadının hareketlerini tekrarlayarak ona her şeyi anlattım. Ve yeğenim Azize bana ey canım Aziz bu işaretlerden özellikle 5 parmak ile aynadan çıkan anlam bence şudur ki genç kız 5 gün içinde sokağın köşesindeki dükkana bir haber bırakacak dedi. Bunu duyunca, ey kalbimin kızı, acaba sözlerin gerçek midir? ama ben de sokağın köşesinde bir dükkanın bulunduğunu fark ettim. Gerçekten bir Yahudi esnaf var orada diye haykırdım. Ve artık anılarımın çalkantısına daha fazla dayanamayarak beni teselli etmek için tatlı sözler ve çok hoş okşamalarla destekleyen yeğenim Azize'nin bağrında gözyaşlarıyla hıçkırmaya başladım. O da bana, düşün ki ey Aziz, aslında aşıklar yıllar yılı beklemenin acısını duyarlar. Yine de dayanma güçlerini yitirmezler. Sense yürek işkencelerinin tadalı bir hafta geçmediği halde görülmedik bir heyecana ve üzüntüye kaptırdın kendini. Biraz yüreğini bütün tut ey amcamın oğlu ve kalk biraz bir şeyler ye ve sana sunduğum bu şaraptan iç dedi. Ama ben ey genç efendim ne bir lokma ekmek yiyebildim ne de bir yudum şarap içebildim ve de tüm uykumu yitirdim. Yüzüm sapsarı oldu ve mutlu çizgilerini yitirdi. Çünkü ilk kez tutkunun sıcaklığını duyuyor ve aşkın acı ve tatlı yanlarını tadıyordum. Böylece bekleyişimin sürdüğü 5 gün içinde son derece zayıfladım ve benim yüzümden üzüntüye kapılan yeğenim bir an bile yanımdan uzaklaşmadı. Ve gece gündüz dizimin dibinden ayrılmadan bana aşıkların öykülerini anlattı. Ve uyuyacağı yerde bana göz kulak oldu. Hatta onu bazen kaçamak gözyaşlarını çabucak silerken yakaladım. Sonunda bu 5 gün bitince beni ayağa kalkmaya zorladı ve su ısıtıp beni evin hamamına soktu. Sonra da giyinmeme yardım ederek bana koş çabuk buluşma yerine git. Allah seni beklentilerine kavuştursun ve merhemiyle ruhunu iyileştirsin dedi. Bunun üzerine çabucak evden çıktım ve Yahudi esnafın dükkanına koştum. O gün cumartesiydi ve ne yazık ki Yahudi dükkanını açmamıştı. Her şeye karşın dükkanın kapısının önüne oturdum ve akşam güneş batarken müezzinin sesi minareden duyulasıya kadar orada bekledim. Hiçbir sonuç alamadan gecenin ilerlemekte olduğunu görünce eve dönmeye karar verdim. Ve artık ne dediğini ve yaptığını bilmeyen sarhoş bir adam gibi oraya ulaştım. Ve zavallı yeğenim Azize'yi orada, odada, ayakta, yüzü duvara dönmüş ve bir kolunu bir mobilyaya dayamış, bir elini de yüreğinin üzerine bastırarak dururken ve üzgün bir edayla bahtsız aşklar üzerine şikayetli dizeler okurken gördüm. Ama benim varlığımın farkına varır varmaz, yeninin ucuyla gözlerini silip önüme geldi. Acısını benden gizlemek için gülümsemeye çalışarak, ''Ey sevgili yeğenim, Tanrı mutluluğunu daim kılsın. Geceleyin, boş sokaklardan böylesine yalnız başına geri döneceğine, niçin gecenin geri kalan kısmını da sevdiğin genç kızla geçirmedin?'' dedi. O zaman ben sabırsızlıkla ve bir an için yeğenimin benimle alay ettiğini düşünerek onu sertçe ve kaba bir tarzda ittim. Kanepenin üzerine düştü. Başı kanepenin kenarına çarptı ve alnında derin bir yara açıldı ve bol bol kan aktı. Bunun üzerine benim zavallı yeğenim, benim kabalığımla üzülecek yerde tek bir baş kaldırı sözü etmeden sakince kalktı ve bir parça kav tutuşturarak yarasını temizledi ve mendiliyle alnını sardı. Mermerlere bulaşmış kanı sildi. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi sakin bir gülümsemeyle yanıma geldi ve bana olanca tatlıyla dedi ki, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş, izin almış olmasına karşın yavaşça susmuş. 1. ayrımın sonu, sayfa 16.